yaptığımız yorumların için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın ilk iş gününde işte yine buluştuk. Hepinizi de bu güzel yayına davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek Hayatın Sesleri'ne hepinizi bekliyor ve davet ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Eski İstanbullu Ağaçlar kitabının yazarı ve bizleri İstanbul'da farklı bir yolculuğa çıkaracak, İstanbul'un anıtsal ağaçlarıyla tanıştıracak olan yazar Volkan Yalaza ile telefon bağlantımız olacak programımızın ilk dakikalarında ve hemen sonrasında. Ülkemizde kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve buna yönelik farkındalık oluşturarak bilinç düzeyimizi geliştirmek amacıyla kurulan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanımız Sayın Profesör Doktor Faruk Bilir çalışmalar üzerine değerlendirmeleri bizlere aktaracak, stüdyomuzda olacak. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk telefon bağlantımızda sizlerleyiz.
Sen aldırma her daim yanır. Sevdiğim
Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon attığımızda Eski İstanbul'u Ağaçlar kitabının yazarı Volkan Yalazay var. Sayın Yalazay, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Sezen Hanım. Merhaba.
Öncelikle emeğinize sağlık. Gerçekten çok güzel bir kitap. İstanbulluların değil yalnızca, aslında tüm Türkiye'de ağaç meraklılarının, yeşil meraklılarının ilgi duyacağı bir kitap olmuş. Merak ettikleri bir kitap olmuş. Emeğinize sağlık. Fakat hani kitaba geçmeden önce biraz sizi tanıyabilir miyiz? Bildiğimiz kadarıyla siz yıllardır aslında zaten bahçeyle, botanikle, ormanlarla, ağaçlarla ilgileniyorsunuz, öyle değil mi? Biraz sizi tanıtalım dinleyicilerimize.
Evet, evet. Önce teşekkürler övgüle erzen dolayı. Ya aslında botanikçi değilim yani. Üniversitesini okumadım. Alaylı botanikçiliğim. Hı hı. Sanat okurken bir yandan da ilgi canlıydı. Orman fakültesi benim ikinci üniversitem gibi oldu. Yani sanat eğitimi alırken bir yandan da orman fakültesine gittim, geldim. Kitaptan okudum, ders kitaplarını. İlgi zaten vardı. Bunu geliştirdim kendimce. Hı hı. Yaşlı ağaçlar, anıt ağaçlar özel ilgi alanım oldu bir süre sonra. Zaten çocuktan gelen de ilgi
merakınız
vardı.
Vardı.
Evet, her zaman. Sonra kitabın serüveni başladı.
Evet.
99 yılında diyeyim.
99 yılı, yıl 2019, 10 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Nasıl geçti bu süreç, bu ağaçları nasıl tanıdınız ve bize anlattınız?
Aslında 20 yıl.
Aa, bir dakika, hesaplayamadım mı? 2009-2019.
Yok, 99.
1999. Aa, 99, çok özür dilerim. Tamam, 20 yıllık bir süreç.
Evet, yani aslında kitap fikri önce yoktu. Yalnızca ağaçları ziyaretlerle başladı. Çelik Gülerşen'in aynı konuda bir kitabı vardı. 68 yıllarında yapılan bir çalışmanın ürünü olarak. Hı hı. Eski bir çalışma. Ona ulaştım. Sonra Orman Fakültesi'nden bazı hocaların envanter çalışmaları vardı. Onları elimde dolaşmaya başladım İstanbul'da. Gördüklerimi belgeledim. Fakat sadece ilgi ve sevgiyle, yani bir kitap fikri henüz yok, hı hı, o dönemde. Fakat ağaçlar çoğaldıkça envanterde olmayan pek çok ağacı da bulunca yavaş yavaş mayalandı kitap fikri. Gördüm pek çok ağacı o sırada, yani bilgilerini aldım, fotoğraflarını çektim, yazılarını yazdım. Hı hı. Bu arada pardon, sesimi eko olarak duyuyorum.
Siz lütfen devam edin, biz sizi duyuyoruz.
Duyuyorsunuz, peki. Arkasından da yazıları öyle çoğaldı ki baktım elimde 2500 sayfayı bulan bir bavul dolusu bir şey var. Yani ansiklopedi deseniz değil, kitap deseniz hiç değil. Onları daha sonra biraz kırpmak gerekti. Seyrettim, azalttım. İşte 480 sayfayı düşürünce artık adına kitap diyebileceğiniz bir şey çıktı.
Estağfurullah, emeğinize sağlık. Biraz o ağaçları anlatır mısınız bize? İstanbul'da nerelerde görebiliriz bu anıt ağaçları?
Anıt ağaçlar, isterseniz kısaca bahsedeyim ben. Yani anıt ağaç nedir veya ne diyebiliriz?
Lütfen.
Baktığımızda anıt ağaç, bugün anıt ağaç olarak tanımladığımız ağaçların bir arketip olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Yani eski toplumlarda kutsal sayılan ağaçlar onlar. Yaşlı ağaçlar, devasa görünüşlü ağaçlar, yalnız başlarında bulunan ağaçlar veya bir şamanın diktiği, düşünülen diktiği ağaçlar. Altında evliyanın, ermişin yattığı, bilinen veya düşünülen ağaçlar. O devirlerden bugüne kutsal görünmüş ve korunan ağaçlar olarak ayrıcalıklı ağaçlardı. Hı hı. Bugün de tabii toplumsal çözümlenmeler, dediğim kültürel erozyon, bir şekilde korunmaları tehlike altına girdiğinde de biliyorsunuz yasalar ön plana çıkıyor ve yasalarla korunmaları gündeme geliyor. Hı hı. Aslında anıt ağaç tanımı biraz da onların bilimsel tespitlerinin ve korunmalarına yönelik bir gelişen bir kavram desek herhalde yanlış olmaz. Ama yani biliyoruz ki sadece kanunlar onları korunmakta çok yetersiz. Toplumsal olarak bir içselleştirme ya da özümseme olmadan onları korumalı aslında tam olarak mümkün değil. Biraz da kitabı da bunları düşünerek, yani yalnızca bilimsel envanter bakımından değerli çalışmalar yerine biraz daha geriye çekilerek toplumsal yapıdaki yerleri, kültür içindeki yerleri, sanattaki yerleri, ki sonsuz açılımları var. tüm bunlara bakarak biraz da onları ortaya çıkarmak ve hatırlatmak istedim.
Hı hı. İyi ettiniz. Şimdi o zaman şöyle biraz İstanbul'da gezelim. Nerelerde görürüz bu ağaçları? Yani her alanda, her gittiğimiz yolda biz tabii etrafımıza hepsine ağaç olarak bakıyoruz ama anıtsal özelliği kazanmış olması olup olmadığını çoğu zaman anlayamıyoruz. Biraz evet, siz bizi bilgilendirin lütfen bu konuda.
Tabii yani anıt ağaçlar öncelikle bir görsel heybet çok ön planda oluyor. Zaten diğerlerinden ayrılan önemli bir göstergesi bu. Hı hı. Oldukça yaşlı olmaları ve alışılmışın dışında bir heybete sahip olmaları. Onun dışında başka tarihsel bağlantılar da olabilir. Tabii ki baktığımız zaman kesin olarak anlayamayız ama aşağı yukarı konuyla biraz ilgilendiğimizde ayrıntına varabiliriz.
Hı hı.
İstanbul'da nerelerde var desek, tabii kırsal İstanbul'da da var. Yani yöresel kültürde korunarak bugünlere gelebilen pek çok ağaç var. Onun dışında İstanbul'da tarihi yarımada çok değerli bir bölge.
Hı hı.
Farkındaysanız aslında kültür içinde korunan bölgeler bu ağaçların da doğal olarak korunduğu yerler olarak karşımıza çıkıyor.
Evet.
Mesela cami avluları olabilir, saray avluları olabilir, eski mesire yerleri, onun dışında çeşme veya ayazma bahçeleri, meydanlar, mezarlıklar, korular, bu tip yerler yaşlı ve anısal diyebileceğimiz ağaçların daha sık rastladığımız yerler.
Hı hı. Peki adalarda var mı?
Var tabii, adalarda da var. Büyükada'da olsun, Kınalı'da, Burgaz'da, aşağı yukarı bütün adalarda yer bulmak mümkün.
Hı hı.
Yine Boğaziçi hattı çok önemli bir bölge. Tarihi Yarımada'nın dışında yine Karşıyaka'da, Anadolu yakasında Kadıköy, yani Boğaziçi haricinde Kadıköy'den başlayıp Marmara hattında ilerleyen güzergahta da çok yaşlı anıtsal ağaçlarla karşılaşabiliyoruz.
Hı hı. Anladığım kadarıyla tarihi dokusu, sizin de bahsettiğiniz gibi tarihi dokusu bir yerin ne kadar yüksekse anıt ağaç varlığı da o kadar fazla.
Evet evet, çünkü insanlar o yerde hem korunmuş, doğal olarak korunarak gelmiş bu ağaçlar. Bir de bu kültürel mekanların yoğun olduğu yerlerde yine yeşillendirme ihtiyacı, ağaçlara daha fazla verilen önem her zaman vardı.
Hı hı.
Dolayısıyla o doku içinde doğal olarak yer ettiler ve korunarak bugünlere de gelebildi o ağaçlar.
Evet, siz kitapta bu ağaçları öykü tadında okuyanlarla buluşturuyorsunuz. Şöyle çok kısa da ondan bahseder misiniz? Nasıl bir kurgu yaptınız?
Kurgu şöyle... Önce kitabın ilk sayfaları, ki 100 sayfaya yakın bir bölümü, anıt ağacın geçmişteki, günümüzdeki yerini irdeleyerek ilerliyor ilk kurguda.
Hı hı.
Sadece İstanbul değil, o noktada başka yerlere de geziler oluyor haliyle.
Hı hı.
Daha sonra İstanbul başlıyor. Günümüze yetişemeyen, çok önemli olan ve yurt dışında da pek çok seyahatnameye konu olmuş ağaçlar var. Onlardan bahsediliyor. Arkasından da türler, ağaç türleri olarak bölümler var. Mesela
evet,
çınarlarla başlıyoruz. Daha sonra diş budağı, ıhlamur derken pek çok türde ağaç arka arkaya diziliyor. Her ağaç kendi içinde yine belli bir güzergah izlenerek İstanbul'a bir tur yapar gibi bölüm sonlanıyor.
Evet. Tekrar programın başında söylediğimi sonda ineleyim. Emeğinize sağlık. 20 yıllık bir süreç bu kitapla taçlanmış. Gerçekten çok da ihtiyaç duyulan bir kitaptı İstanbul için.
Çok
çünkü İstanbul gibi kıymetli bir şehir ve böylesine tarihi dokusu içinde barındırmış olan bir şehrin anıtsal ağaçlarının varlığı evet biliniyordu ama bunların bir kitap içinde toplanmış olması da çok kıymetliydi. Emeğinize sağlık. Gerçekleştirdiğiniz için de tüm okuyucular adına, tüm dinleyicilerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Ben çok teşekkür ediyorum. Bir dakika daha vaktiniz var mı?
Buyurun lütfen.
Kitap biliyorsunuz İstanbul'la ilgili. Fakat Ankara'dan çıkması da farklı bir hoştu. Çünkü İstanbul, şu an İstanbul'da yaşamıyorum. Çanakkale'deyim.
Hı hı.
Fakat İstanbul'da birkaç denemem olmuştu kitabın baskısıyla ilgili. 3 veya 4 yerle görüştük. Sonuç alamayınca göç zamanı başladı. Başka tarımsal faaliyetlere girince kitap kenarda kalmıştım.
Hı hı.
Daha sonra Ankara'dan kırsal çevre ve ormancılık sorunları Araştırma Derneği derneğinden iki arkadaş, Ahmet Hoca ve Salih Hoca, kitabı gördüler, beğendiler ve arkasından bastırmaya yardımcı olacaklarını söylediler. Bu niyetlerini anlattılar. Arkasına kitap Ankara'dan basılmış oldu. Onlara da buradan çok teşekkürler. Çalışmalarını desteklediğiniz için de ayrıca mutlu ve gururluyum.
Biz de size çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, kitabınızı anlattığınız için. İnşallah devamını diliyoruz başka şehirlerimiz için de.
Tabii, çok teşekkürler, sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Eski İstanbullu Ağaçlar kitabının yazarı Volkan Yalazay telefon hattımızın diğer ucundaydı. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Gitarımın tellerine kaygısızca vururdum. Uçuşan her şarkıda başka bir aşk bulurdum. Avareydi hayatım seni görmeden önce. Bir değil bin sevginin yeri vardı kalbimde. Senin yemyeşil gözlerine, gözlerin, ah o gözlerin, yeşil gözlerin çok yama. Gözlerin, ah o gözlerin, yeşil gözlerin çok yama. Çok yama. Yeşil bir alev birden büyüdü. Yangın gibi kalbimi sardı. Seni görünce ah ruhum eridi. Tüm sevgiler mazide kaldı. Avare gönlüm senin yemyeşil gözlerine takıldı kaldı. Avare gönlüm senin yemyeşil gözlerine takıldı kaldı. Gözlerin, ah o gözlerin, yeşil gözlerin çok yama. Gözlerin, ah o gözlerin, yeşil gözlerin çok yama. Çok yama.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Profesör Doktor Faruk Bilir şu anda stüdyomuzda. Sayın Bilir, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren bir konudan bahsedeceğiz bugün. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tabii pek önemli çalışmalar gerçekleştiriyor ama Sayın Başkanım, biz kurumun çalışmalarına geçmeden önce arzu ederseniz kişisel veri kavramını biraz detaylandıralım. Neler kişisel veri kavramına giriyor? Kişisel verilerin korunması neden bu kadar önemli? İsterseniz böyle başlayayım.
Tabii ki kişisel veri dediğimiz zaman aslında kanun tabiriyle diyor ki kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait her türlü bilgi. Şöyle açabiliriz. Kişiyi doğrudan veya dolaylı tanımlayan her türlü bilgi kişisel veridir. Biraz daha açacak olur isek şunu diyebiliriz. Bir kişiyi diğerlerinden ayırt eden bilgiler ve bize ilişkin olan her şey olabilir. Kimlik bilgilerimiz olabilir, sağlık bilgilerimiz olabilir, adres bilgileri olabilir, iletişim bilgileri olabilir. Yani kanun bu konuda herhangi bir şekilde sınırlama yapmıyor ve bizi o kişiye ulaştıran bilgileri kişisel veri olarak kabul ediyor. Dolayısıyla bu araç plaka numarasından, TC kimlik numarasından tutun, kişinin sağlık bilgilerine kadar ya da onun tercihlerine kadar, alışkanlıklarına kadar her şey kişisel veri olabilir.
Numaraları anlıyorum ama şu tercihler ve alışkanlıklar kısmını biraz daha detaylandırır mısınız?
Mesela bu giyim alışkanlıkları olabilir. Bununla ilgili işte hobileri olabilir. İşte sürekli yüzmeye gider. İşte ayın şu günlerinde alışveriş yapar. Eğer bunları verdiğimiz zaman o kişiye ulaşabiliyor isek bunlar da kişisel veri olabilir.
Peki bu bilgileri vatandaşlar nasıl veriyor kuruma? Kurum nasıl tüm bu özel bilgilerin de haizi olabiliyor?
Hayır, bizim kurumumuzda kişisel veriler yok, onu baştan söyleyeyim. Biz hiçbir şekilde kişisel bilgileri tutmuyoruz veya bunları almıyoruz. Burada bu verilerin korunması gerekir şeklinde kanunda bir düzenleme var. Bunlar nasıl korunacak? Aslında burada korunan da kişinin bizatihi kendisi. Kişisel verilerin korunması dediğimiz zaman aslında kişinin korunmasını, bunun bir kişilik hakkı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve kanunun kişisel verilerin korunması derken getirdiği bir takım düzenlemeler var. Evet, bu kişisel veriler kişinin kendisine aittir. Daha doğrusu bizim verilerimiz bunlar. Bunların işlenmesi için kanun bir takım düzenlemeler getiriyor. Diyor ki bunlara uyulması gerekir diyor. Dolayısıyla bu kontrol yetkisinin kişinin kendisinde olması gerekiyor. Eğer ben bir yere ad soyad bilgisi veya kimlik bilgilerim işlenecekse bunun bir hukuki dayanağı olması gerekiyor. Kanun bunun için 8 tane hukuki dayanak belirliyor ve bunlardan birisi var ise benim kişisel verilerim işlenebilir. Yok ise işlenemez.
Bu çok önemli bir nokta aslında. Çünkü sevgili dinleyicilerimize de paylaşalım. Sayın Başkanımız aynı zamanda anayasa hukukçusu ve tabii kişisel verilerin korunması kanun da aslında doğrudan doğruya anayasadaki haklarımıza dayanıyor. Öyle değil mi başkanım?
2010 anayasa değişikliğiyle aslında anayasanın 20. maddesi, özel hayatın gizliliği ile ilgili maddeye bir fıkra eklendi. Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı anayasal bir hak statüsüne kavuşturuldu. Bu çok önemli. Dolayısıyla herkes anayasanın tabiriyle kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Anayasa çatıyı belirledi. Daha sonra 7 Nisan 2016 tarihinde kanun yürürlüğe girdi. Kişisel verilerin korunması kanunu yürürlüğe girdi. Bu kanunda da bir kurum teşekkül ettirildi. Dolayısıyla bu kurum bu kanunun uygulanmasını sağlayan düzenleyici ve denetleyici bir kurum diyebiliriz.
Evet, sizin başkanı olduğunuz kişisel verileri koruma kurumu. Madem kurum bazında konuşmaya başladık Sayın Başkanım, neler yapılıyor kurum çatısı altında? Hangi çalışmalara imza atılıyor?
Tabii bu kurum bünyesinde de aslında bir kişisel verileri koruma kurulu oluşturuldu. 9 kişiden oluşuyor. Bu kurumun karar organı yaklaşık 2 yıllık süre içerisinde neler yapıldı? İlk önce ikinci düzenlemeler yapıldı. Çünkü kanun da bir takım alt düzenlemeler yer vermişti. İşte yönetmelik gibi, tebliğ gibi. Bu süre içerisinde bunlar çıkarıldı. Daha sonra bu konunun toplumda yaygınlaştırılması için, bilinç düzeyinin artırılması için farkındalık toplantıları yaptık. Ankara ve İstanbul'u saymazsak 20 ilde farkındalık toplantıları yapıldı. Hem kamu kurumlarıyla illerdeki hem özel kuruluşlarla bilgilendirme toplantıları yapıldı. Bu toplantılarda daha çok kanun ve kanun uygulanması ile ilgili hususlar üzerinde duruldu. Yine bu konuda kanun anlatılması, anlaşılması amacıyla bir takım rehberler ve broşürler oluşturuldu. Rehberlerden de kastımız bilgilendirme metinleri diyebilirsiniz. Bu çerçevede yani bu bilinci yaymak için aslında ülkemizde kişisel verileri koruma kültürü oluşturmak için 2 yıldır faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu süreçte şikayetler, ihbarlar oldukça arttı. Yani kanunda bize verilen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz.
Emeklerinize sağlık sizin nezdinizde tüm çalışanların. Başkanım, farkındalık toplantıları yaptık dediniz. Biraz dinleyicilerimize o farkındalık toplantılarında hani nelerin anlatıldığından da bahseder misiniz? O toplantılar çünkü eminim çok önemli bilgileri içeriyor. Kanunu belki biraz anlatmakta fayda var, evet, dinleyicilerimize.
Tabii İstanbul ve Ankara hariç dedim. İstanbul'da 2 büyük toplantı yaptık. Bunu sempozyum şeklinde gerçekleştirdik. Hem Anadolu yakasında hem Avrupa yakasında. Ankara'da da kamu kurum ve kuruluşlarına 2 haftalık seminer. Bunlardan sonra da kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarına 2 haftalık seminerler. Bu illerde yaptığımız toplantılarında aslında kanunu bir bütün olarak, yani kanunun kamu kurum ve kuruluşları için ve özel kuruluşlar için getirdiği yükümlülükler ve bir yönüyle de vatandaşlarımıza getirdiği haklar üzerinde duruyoruz. Yani amacımız şu, bu kanuna kurumların, şirketlerin uyumluluk süreci nasıl olacaktır? Vatandaşların bu kanun çerçevesinde hangi hakları vardır?
Hangi hakları vardır? Hemen soralım o zaman.
Şimdi kanun kendisi bizatihi amacından bahsediyor. Diyor ki bu kanunun amacı aslında temel hak ve hürriyetleri korumak. Temel hak ve hürriyetleri kişisel verilerin işlenmesi sırasında korumak. Birinci amacı. İkinci amacı da aslında Türkiye'de veri işlemeyi disiplin altına almak. Yani gelişi güzel veya keyfi olarak veri işleme değil, kanun çerçevesinde bir veri işleme disiplin altına alınması. Bu kanunun temel amacı. Bunun için de kanunun teknik olarak kullandığı bir tabir var. Veri sorumlusu diyor. Bu verinin işlenme amacını ve aracını belirleyen gerçek veya tüzel kişi. Veri sorumlusu. Tabii bunun karşısında da ilgili kişi, verisi işlenen gerçek kişiler, tüzel kişiler bu korumadan yararlanamıyor. Çünkü bu bir kişilik hakkı. Dolayısıyla tüzel kişiler ancak diğer kanunlar çerçevesinde işte ticari sırdan vesaire korunabilir. Ve kanun özel olarak 11. maddesinde kişilerin hangi haklara sahip olduğunu tek tek sayıyor. Örneğin diyor ki kişi kendisiyle ilgili veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir. Yani herhangi bir veri sorumlusuna müracaat ederek benim verimi işlediniz mi? Evet, karşı taraf derse evet sizin verinizi işledik. Bununla ilgili bilgi talep edebilir. Yani bu veriyi niçin işlediniz, amacı nedir vesaire bununla ilgili. Bunlara itiraz etme hakkı var. Yani eğer bunlar gerektiği gibi doğru ve güncel değilse bunlara düzeltilmesini, eksik işlenmişse bunun tamamlanmasını isteyebilir. Bunların amacı gerçekleştirdikten sonra silinmesini, yok edilmesini isteyebilir. Ve en önemlisi de şu, bunların kendisi hakkında olumsuz sonuçlar doğuracak şekilde kullanılmasına itiraz edebilir.
Örneğin internette yayınlanması gibi.
Bir ya algoritma da, vesaire oluşturulmuşsa buna itiraz edebilir. Bunun gibi bir takım haklar, işte veri sorumlusuna müracaat, sonra kurula müracaat. Yani bu veri işleme hukuka aykırı ise bununla bu hukuka aykırılığı ortadan kaldırmak için ya da bundan dolayı bir zarar görmüşse bu zararın ki tazminat talebi bunlarla ilgili kişilere bir takım haklar getiriyor.
Gerçekten çok önemli başkanım. Şimdi kişiler veri sorumlusuna başvuracaklar. O veri sorumlusu şu anda kurumda, yani kişisel verileri koruma kurumunda çalışan görevli personel midir?
Değil. Şöyle düşünün. Herhangi bir kamu kurumu veya şirket düşündüğünüz zaman kamu kurumunun kendisi veri sorumlusu. Ya da bir anonim şirket düşünün. Şirket, anonim şirketliğin kendisi veri sorumlusu.
Yani herkesin çalıştığı kurum
süreç veri şu şekilde sorumlusu. İşleyecek. Evet. herhangi bir şekilde mesela bir GSM şirketi ya da bir banka, bir sigorta şirketi, hani bu örnekler, bir otel, bir hastane, bunlar veri sorumlusu bizatihi. Gerçek kişi olduğu zaman da mesela bir avukat, bir doktor, bunlar veri sorumlusu olabilir. Buradaki süreç şu şekilde: veriyi kim işlemişse ona müracaat edecek, ki buna kanun veri sorumlusu diyor. Eğer bu veri sorumlusu o kişiye 30 gün içinde bir cevap verebilir. 30 günü her halükarda beklenecek. Şöyle de olabilir, 30 gün içinde bir cevap verilmezse ya da reddedilirse talep.
Reddedilme durumu var mı?
Tabii, yani hayır işlemedim diyebilir mesela. Ya da verilen cevap yetersiz görülürse, yine 30 gün içinde kişisel verileri koruma kuruluna müracaat edebilir. Kanun şöyle bir sistem getiriyor: mutlaka veri sorumlusuna başvuru yapmanız gerekiyor.
Bu, evet, bu zorunlu, birinci aşama.
Zorunlu. Ama oradan aldığınız cevap çerçevesinde kurula başvuru yapıp yapmamak sizin isteğinize bağlı.
Evet, anladım.
Ama oraya müracaat etmeden de kurula müracaat yok.
Evet.
Orası tüketilmesi gereken bir yol.
Hı hı.
Ama ihbar durumunda doğrudan doğruya bize müracaat edilebilir. Hı.
O ihbarlardan da biraz bahsedebilir miyiz?
İhbar ne gibi nasıl olabilir? Mesela hani şöyle düşünebiliriz. Şikayet daha çok kişiseldir. Yani benimle ilgili bir şeyi ben şikayet olarak. Ama genel olarak bu herkese yapılıyor ise, mesela hukuka aykırı bir veri işleme genel olarak yapılıyor ise, bu kuruma ihbaren gelebilir.
Evet.
Bu durumda veri sorumlusuna gitmeye gerek yok artık.
Hı hı.
Artık buna kurul el koymuş demektir. O gerekli incelemeyi yapacak demektir.
Hı hı. Başkanım, bir de şöyle bir konu var. Özel nitelikli ya da hassas kişisel veri durumu. Bu nedir? Biraz bunu da anlatır mısınız?
Kanun şöyle bir format belirlemiş. Kişisel veri diyor. Bir de özel nitelikli kişisel veri diyor. Aslında böyle bir kanunun lafzından böyle bir ayrım yapmıyor ama genel olarak bunu söylemek istiyor. Özel nitelikli kişisel veri, tırnak içinde buna hassas veri de diyebiliriz.
Hı hı.
Bunlara kanun daha fazla önem veriyor.
Hı hı.
Yani şöyle diyebiliriz: genel nitelikli kişisel veriler,
evet,
ve özel nitelikli kişisel veriler. Kanun bunu açıkça yapmıyor ama sonuçta bu anlama geliyor.
Hı hı.
Özel nitelikli kişisel verilerden kastı da şu: bunlar da bunların ihlali halinde kişiyi mağdur olabilir ya da bunlar da kişiye ayrımcılık yapılabilir.
Hı.
Nedir bunlar? Tek tek sayıyor kanunda. Bunlar kişinin sağlık bilgileri, ırkı, dini bilgileri, kılık kıyafeti diyor, dernek, siyasi parti, vakıf üyelikleri.
Hı hı.
Bunlar hassas veriler diyor. Bunların diğer verilere göre daha fazla korunması gerekir,
evet,
diyor. Bu korumayı da nasıl sağlıyor kanun? Bunların işlenmesinde daha fazla şart veya daha fazla hukuka uygunluk sebebi arıyor diyebiliriz.
Hı hı.
Yani şöyle bir örnek vermek isterim. Mesela kişinin ad soyad bilgisi kanunda öngörülmüşse bunlar işlenebilir herhangi bir kanunda.
Hı hı.
Ama sağlık bilgileri için, sağlık bilgilerinin işlenebilmesi için kanunda öngörülmesi yetmiyor. Burada özellikle belli kurum ve kuruluşları sır saklama yükümlülüğü arıyor. Mesela doktorların biliyorsunuz sır saklama yükümlülüğü.
Hı hı.
Ancak diyor bu kişiler tarafından bunlar işlenebilir diyor. Ya da dernek, sendika, siyasi parti üyeliği ya kişinin açık rızası ile işlenebilir,
hı hı,
ya da kanunda bunların işleneceğine yönelik bir şey var ise,
hı hı,
işlenebilir diyor. Ama mesela bizim kimlik numaramız sözleşmeyle de yapmış olduğumuz bir diyelim sözleşmeyle de bunlar işlenebilir. Ad soyad bilgilerimiz vesaire.
En basından cep telefonları,
evet,
şirketleriyle o sözleşmeleri imzalıyor. Sözleşme biz bütün bilgilerimizi yazıyoruz.
Veya açık rızamızı vermişsek, hı hı, bunlar işlenebilir. Ben konuşmamın başında 8 tane şarttan bahsetmiştim. Bunlar yoksa veri işlenemez. Bu şartlardan birisi de aslında kanunun biraz da böyle önemle öne çıkardığı açık rıza. Yani kanun şöyle tanımlıyor açık rızayı: belli bir konuda bilgilendirmeye dayanan özgür irade açıklaması. Yani herhangi bir şekilde benim bilgilerim, kişisel verilerim istendiği zaman bunlardan açık rıza alınması gerekiyor ise önce bu konu belirli olmalı. Yani ben neye rıza verdiğimi bilmeliyim. Genel bir rıza söz konusu olamaz. Yani mesela bankacılık işlemleri ya da ne bileyim size daha iyi hizmet verir. Bunlar aslında çok genel.
Evet.
Burada denmesi lazım ki işte bu alışveriş kapsamında, bu alışveriş kapsamında vesaire daha spesifik olmalı. Ve bu konuda bana bilgilendirme yapılmalı. Bilgilendirme de nedir? İşte bu veri başkalarıyla paylaşılacak mı, paylaşılmayacak mı? Bunun sebebi nedir? Niçin bu verim alıyor? Bu bir de özgürce ben buna karar verebilmeliyim. Yani şöyle diyebiliriz. Özgürce olabilmesi için benim en azından alternatifim olması gerekiyor. Yani mesela biz şöyle bir ilke karara karar aldık. İlke karar demeyeyim. Dedik ki herhangi bir şekilde bizden açık rızamız istendiği zaman bu açık rıza hizmet şartına bağlanamaz dedik. Yani bilmiyorum, çok somut bir örnek vermek isterim.
Buyurun.
Mesela çoğu zaman internetten alışveriş yapıyoruz. O alışveriş işlemine başlayabilmem için üye ol diyorlar bize. Şimdi üye olduğum zaman o kalıcı oluyor biliyorsunuz ve o üye olurken de birçok
bilgiyi
alıyorum. Ama alıyorlar, hani evet. Şöyle düşünebilirsiniz, belki de ben o alışveriş merkezini veya internetteki o yaptığım siteyi bir defa belki hayatımda kullanacağım ama şöyle bir seçeneğin olması gerekiyor aslında. Üye olmadan da yapabileceğim şeklinde. Yani bir seçenek sunmaları gerekiyor.
Bilerek yapıyorlar aslında, değil mi? O verileri zaten elde etmek için aslında o üyelik şartını
yani
koyuyor belki.
Yani bu tercihin bize verilmesi gerekiyor. Ha, ben istersem üye olabilirim ama istemiyor isem ve o hizmeti de almak istiyorum aslında. Bana bir alternatif sunulması gerekiyor.
Bu en çok üniversitede tez hazırlayanlar, doktora yapanlar çok iyi bilirler. İnternette bir bilgiyi araştırırsınız. İşte o bilgi bir yerdedir ama o bilgiyi almak için sizden hemen o siteye üye olmanız beklenir. Ama siz de kişisel verilerinizi sunmak istemezseniz, o siteye tanımıyorsunuz, bilmiyorsunuz. Evet. İleride başınıza bir iş açar mı? Tam işte bu noktada sizin dediğiniz yere geliyor. Bir alternatif yol üretilmeli.
Ya da bazen bir spor merkezinden faydalanıyorsunuz.
Evet.
Bir sözleşme yapıyorsunuz. O sözleşmenin bir hükmünde de şöyle bir hüküm konuyor ki bu hizmet şartına bağlanmış oluyor. Biz bunun hukuka uygun olmadığını söyledik. İşte parmak izi ile giriş yapacaksınız şeklinde. Yani bizim şunları sorgulamamız lazım. Benden kişisel verilerimi hangi amaçla istiyor? Şimdi oradaki parmak izini diyelim ki işte güvenlik amacıyla ya da üye olmayanların oraya erişememesi amacıyla isteniyor ise aslında parmak izi çok önemli bir veri, biyometrik veri.
Evet.
Ve Avrupa uygulamasında da aslında bizim mahkemelerimizin uygulamasında da hep burada ölçüllük ön plana çıkıyor. Yani sizin bir aracınız var mesela, nedir? Kişisel veri işleme aracı. Araç kişisel verimiz işlenecek. Amacımız nedir? İşte üye olmayanların oraya girişinin güvenlik. Şimdi araçla amaç arasında bir ölçüllük olması gerekiyor. Eğer ben o amacı, güvenlik amacını
başka bir şekilde gerçekleştirebiliyor
isem yani bizden
parmak izine de gerek kalmaz.
Yok. Yani
derece.
Bir üyelik kartı verilip kartla geçiş sağlanabilir. Yani bizim bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
Peki başkanım, şu cep telefonlarında o parmak iziyle cep telefonunun açılması durumuna ne diyorsunuz? Hani o olabilir mi?
Şimdi burada olay şu. Parmak izi alınırken açık rıza. Yani ama bana farklı alternatiflerin de sunulması gerekiyor. Hani o spor merkezi şunu yapabilir en azından. Ben biyometrik verimi vermek istemiyorum. Bana bu imkanı veriyor mu? Evet. Ben oraya parmak izi vermeden de giriş yapabilirim. Ama mesela birisi de derse ki ben oraya özellikle parmak iziyle girmek istiyorum. Yani
seçenek
buradaki
sunmalı.
Özgür iradeden kastımız bu aslında.
Evet.
Tercihte bulunmak gerekiyor. Benim tercihte bulunabilmem için de en az iki alternatifim olması gerekiyor.
Evet.
Dolayısıyla
dayatma olmamalı.
Bizim yayınladığımız rehberlerde de aslında Avrupa Birliği'ndeki uygulamada da hep şu ön plana çıkıyor. Bu 8 şart, hani veri işlemedeki 8 şartta en son açık rızaya başvurun diyor aslında. En son vatandaşın özgür iradesi veya bilgilendirmeye dayanan iradesine başvurun. Çünkü çoğu zaman biz veri işleme ya sözleşmeden kaynaklanabilir ya kanundan kaynaklanabilir. Bazen de hani şöyle bir örnek düşünün. Kişinin açık rızasını almanız imkansızdır. Ne olabilir? Mesela çoğu zaman yapılıyor. Mesela bu özellikle dağcıların dağda kaybolmasıyla ilgili olarak. Orada mutlaka o verilere ulaşmanız gerekiyor ki o kişinin hayatı bir tehlikesi var. Ona ulaşmanız gerekiyor. Cep telefonunu isteyebilirsiniz. Adını soyadını isteyebilirsiniz. Bakın dikkat edin bunu. Ya da mesela kişinin şuur yerinde değildir. Onun verileri istenebilir. Kanun bunları tek tek sayıyor. Bir sözleşme yükümlülüğünün yerine getirilmesinde vesaire veri istenebilir. Siz sözleşme kapsamında kişinin ad soyad bilgisini istiyorsunuz. Açık rızaya gerek yok. Ama buna rağmen sözleşme var, kanun var, veri istenebilir diyor. Buna rağmen açık rıza alma yoluna gidilirse, biz de bunu söyledik, Avrupa Birliği de bunu söylüyor, kişiyi yanıltmış olursunuz diyor. Yani çünkü kişi açık rızasını her an geri çekebilir. Yani ben işte cep telefonumun işlenmesine, bana mesaj gönderilmesine açık rızam verdim. Ama diyorum ki artık vermek istemiyorum. Artık bana mesaj gönderemezler. Ama bu kanundan kaynaklanan bir veri işleme ise bana gönderebilirler. Ben bu durumda da yani şunu düşünebilirim. Yani ben artık açık rızamı çekersem bana mesaj gelmeyecek. Ben burada ne yapmışlardır? Beni yanıltmışlardır. Ama mesajlar hala gelmeye devam edebilir. Evet. Ya bu kanunu biraz böyle mahremiyet odaklı düşünmek gerekiyor. Hani biz özel hayatın gizliliği veya kişisel verilerin korunması dediğimiz zaman aslında mahremiyet odaklı düşünmek gerekiyor. İnsan odaklı İnsanı düşünmek gerekiyor. Ya. Evet, yani zaten verilerinden çok kişinin kendisinin korunmasıdır diyoruz biz. Çünkü insanın her açıdan emin olması gerekiyor. Huzurlu bir hayat yaşaması gerekiyor. Hani şöyle düşünün, sürekli gözlendiğini veya verilerinin kendi aleyhine kullanıldığını düşündüğü bir ortamda gerçekten rahat edemez diye düşünüyoruz.
Evet. Henüz sizinle programa başlamadan sevgili dinleyicilerimize bahsedeyim. Ben başkanıma sordum. Sevgili dinleyiciler dedim ki çok yoğun musunuz? Başkanım sormayın çok yoğunuz dedi. Sanıyorum bu yoğunluk da işte o şikayetlerden de kaynaklanıyor veya o toplantılardan, o anlatmaya çalıştıklarınızdan kaynaklanıyor. Başkanım neler yapıyorsunuz bu anlamda? O hani o yoğunluğun içinde neler var onu da sordum.
Yani bu yoğunluk, şunu da belirteyim, güzel yoğunluk.
Evet.
Yani
evet.
Yeni bir kanun, yeni bir kurum, elbette bunun topluma anlatılması gerekiyor. Kanun yeni olduğu için de hani bizim bu konuda aslında sektöre rehberlik etmemiz de gerekiyor. Dolayısıyla yoğunluk bundan kaynaklanıyor. Neler
var bu yoğunluğun içinde? Örneğin şikayetler çok geliyor mu? O kendi kişisel verilerinin kullanıldığını düşünen vatandaş o ilk aşamaya başvurduktan sonra, veri sorumlusuna sorduktan sonra size doğrudan mı başvuruyor ya da mahkemeye mi başvuruyor? Nasıl bir süreç işliyor?
Şimdi aslında şöyle, bilinebilirlik, kurulun bilinebilirliği arttıkça bu başvuruda artmakta. Biz bunu zaten öngörmüştük. Biz ilk 2017 yılı içerisinde, yani kurulduktan itibaren aslında ayda bir kurul toplantısı yaparken, şimdi her hafta, hatta hafta içerisinde de iki kez. Ama tekrar söylüyorum, bu bizim bir görevimiz. Bu tatlı yorgunluk. Yine veri ihlal bildirimleri geliyor. Çünkü kanunda herhangi bir veri sorumlusu bünyesinde kanuni olmayan yollarla bir erişim olduğu zaman veri sorumlusu bize ve ilgilisine bildirmesi gerekiyor. Böyle bir ihlal yaşanmıştır diye. Bunu da kurul uygun görür ise internet sayfasında yayımlıyor. Yine veri sorumlusuna başvurduktan sonra bize başvurma ile ilgili Biz tabii ki burada dilekçe kanunun hükümleri geçerli. Hı hı. Orada işte adı soyadı. Şimdi matbu aslında başvurular alıyoruz. Yakında bizim internet sayfamız üzerinden de başvuru yapılabilecek orada.
Ne güzel.
Tabii burada aslında şöyle de düşünmek gerekiyor. Burada söz konusu olan insan hakları. Evet, bu başvuru dilekçesinde bir takım aranması gereken şartların olması gerekir ama çoğu zaman da biz bunların işte eksikliklerin tamamlatılması vesaire bir toleransımız var. Çünkü insan hakları söz konusu olduğu zaman kişisel verilerin korunması da aslında temel bir insan hakkı. Dolayısıyla o prosedür bazen tolere edilebilir diye düşünüyorum.
Evet. Sayın Bilir, yavaş yavaş süremizin de sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Son cümleleriniz olarak verbisi çok kısa anlatmanızı rica edeceğim. Bir de bu kamuoyunda farkındalık yaratmak için gerçekleştirdiğiniz çalışmalardan ve vatandaşlarımıza veri sorumluluğu konusundaki tavsiyelerinizi almak isteriz.
Şimdi verbis dediğimiz zaman bu veri sorumluları sicil bilgi sisteminin kısaltılması. Burada veri sorumluları bu sicile kayıt yaptırmaları gerekiyor. Kurulumuz bu konuyla ilgili 4 kategori belirledi. İşte kamu kurum ve kuruluşları, özel nitelikli kişisel veri işleyenler. Hani sizin söylediğiniz
İlk başta
gibi.
Bahsettiğimiz.
Bir de burada çalışan sayısı ve ciro olarak bir limit belirledi kurul. Bunun üstünde olanlar, şöyle söyleyeyim, kamu kurumları dışındakilerin kayıt süreci devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili kayıt süreci de bugün itibariyle başladı.
Aa, ne güzel,
1 Nisan 2019'da başladı. 1,5 yıllık bir süreç. Burada önemli olan şu, bir şirket kişisel veri işliyor ise bu verbise kayıt olacak. Kayıt olması gerekiyor ve işte çalışan sayısı ve ciro
bazında.
Şimdi şöyle düşünün, buraya kayıt olurken de kesinlikle kişisel veriler işlemeyecek. Kategorik bazda bir kayıt. Mesela herhangi bir şirket şunu söyleyecek, eğer verbise kayıt yükümlüsü ise, ben kimlik veriler işliyorum, iletişim veriler işliyorum. Bakın, içeriğine değinmeden bunları yurt dışında şöyle aktarıyorum. Süresi bunları şu süre dolunca sileceğim. Sadece verbise kayıt bu.
Yine son olarak da vatandaşlarımıza önerilerinizle bitirelim.
Yani biz genel olarak ülkemizde bu konuyla ilgili bir veri koruma kültürü oluşturmak zorundayız. Bu bir anayasal hak. Bu kurumda bu anayasal hakkın icrasına yönelik bir kurum. Kişisel veriler önemli. Çünkü bize ilişkin olan her türlü bilgi. Biz bundan bir kişilik hakkını anlıyoruz. Bundan sonra bazı alışkanlıklarımızı değiştirmek zorundayız.
Gözden geçirmek zorundayız ama çok 2 yıllık hatta 3 yıllık bir sürece girilmiş ama bu alanda çok fazla özel çaba sarf ettiğiniz sizin ve çalışanlarınız nezdinde ortada. İnşallah bundan sonra da o verilerin korunması anlamında vatandaşlarımız da daha da bilgilenirse kurum ve kişi ortaklaşa çok güzel işler ortaya çıkarırız diye ümit ediyoruz. Başkanım, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz kıymetli bilgiler için.
Ben teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için.
Bizim için gerçekten çok çok kıymetliydi. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha.
Evet, teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Profesör Doktor Faruk Bilir stüdyomuzdaydı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve kurumda gerçekleştirilen çalışmalar üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Mertem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında buluşacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.